Şizofren. John Katzenbach. 10. ayrım. Hastanenin ön tarafı kırmızı tuğladan yüksek bir duvarla çevrilmişti. Siyah dövme demirden süslü bir giriş kapısı vardı. Francis ön tarafta tabela olup olmadığını göremiyordu ama olduğunu da hiç sanmıyordu zaten. Herhalde hastaneye gelmekte olan biri ne olduğunu, ne işe yaradığını zaten biliyordu, tabela koymanın gereği yoktu. Duvara baktı. Yüksekliğini gözleriyle ölçmeye çalıştı. En azından 3-4 metre vardı. Yan taraflarda ve arkada duvarın yerini tel örgü alıyordu. Bunun pek çok yeri paslanmış, tepesine de yine paslı dikenli teller gerilmişti. Bahçe haricinde bir spor alanı, bir de ucunda bir basket potası, ortasında da voleybol ağı bulunan katran zeminli bir saha vardı. Ama hem pota hem de ağ eğilip kırılmış, bakımsızlıktan ve kullanılmamaktan kararmıştı. İkisinin de kullanıldığını gözünün önüne getiremiyordu. Küçük kara, "Neye bakıyorsun Seabird?" diye sordu. "Hastaneye," diye yanıtladı Francis. "Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." Küçük kara alçak sesle, "Hastanede çok fazla insan yatıyor, çok," dedi. "Bütün yatakhaneler tıklım tıkış dolu. Yataklar birbirlerine neredeyse yapışacak. Millet boş koridorlarda geziniyor, yapacak bir şey bulamıyorlar. Yeteri kadar oyun yok, yeteri kadar terapi yapılmıyor. Herkesi buraya doldurup birbirleriyle burun buruna tutuyorlar. Sonu iyi olmaz." Francis hastanedeki ilk gününde içeri girdiği devasa ana kapıya baktı, ardına kadar açıktı. Küçük kara onu ne soracağını tahmin ederek, "Geceleri kilitliyorlar," dedi. Francis, "Bay Evans kaçmaya çalışacağımı sanıyordu," dedi. Küçük kara gülümseyerek başını iki yana salladı. "Herkes buradakilerin kaçacağını sanır ama kimsecikler kaçmaz," dedi. "Bay Kötü buraya geleli daha bir iki sene oldu ama onun da anlamış olması lazımdı." "Neden olmuyor?" diye sordu Francis. "Neden kaçmaya çalışmıyorlar?" Küçük kara içini çekti. "Sen de biliyorsun neden, Seabird. Bol bol çitimiz, kilitli kapımız var ama olay ne çitlerde ne kapılarda. Adamı hapsetmenin çok yolu vardır. Düşün bir. Ama en iyi yöntem ilaçlardır. Ne de sürgülü kilitler. Buradakilerin kaçıp yanına gidecek kimsesi yoktur, Seabird. Gidecek yerleri olmadığı için kimse bir yere gitmez. Bu kadar basit." Lafını bitirip Cleo'nun çiçek ekmesine yardım etmeye başladı. Cleo tarhları gereğince derin ve geniş kazmamıştı. Yüzünde hüsran vardı ama küçük kara ona, adaşı Roma'ya girdiğinde hizmetçilerin yoluna çiçek serdiğini hatırlatınca bir an durakladı. Sonra iki kat çabalayarak çalışmaya başladı. Şimdi küflü taşı toprağa gerçekten içten görünen bir kararlılıkla kazıyor, eşeliyordu. Cleo iri yarı bir kadındı. Hatır sayılır cüssesini gizleyen parlak renkli dökümlü kaftanlar giyerdi. Sık sık tık nefes olur, çok fazla sigara içer, kara saçlarını dolaşık tutamlar halinde omuzlarından aşağı salardı. Yürürken dümensiz kalıp şiddetli rüzgar ve sert dalgalar yüzünden rotasından çıkmış bir gemi gibi ileri geri çalkalanırdı. Ama Francis onun eline masa tenisi raketi alır almaz değiştiğini, bedeninin hantallığından adeta büyü yapmışçasına kurtulup atik, kedi gibi çevik ve hızlı olduğunu biliyordu. Yeniden ana kapıya, sonra da diğer hastalara baktı. Küçük karanın söylediklerini yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. Yaşlıca hastalardan biri malasını zorlukla kullanıyordu. Alet adamın inmeli elinde titriyordu. Bir tanesinin dikkati dağılmıştı, yakındaki ağaca konmuş olan yaygaracı kargaya bakıyordu. İçinin derinliklerinde seslerinden birinin huysuz huysuz konuştuğunu, küçük karanın söylediklerini sanki her sözcüğün altını çizmek için tekrar ettiğini duydu. Kimse kaçmıyor. Çünkü kaçınca gidecek yerleri yok. Senin de yok, Francis. Diğer sesler bir ağızdan onayladı. Francis bir an başını deli gibi sağa sola çevirerek etrafına bakındı. Çünkü o an gün ışığının ve hafif bahar merteminin altında, üstündeki toprağın şimdiden kuruduğu elleriyle geleceğinde olabilecekleri görmüştü. Üstelik bu gelecek onu, şimdiye dek başına gelmiş her şeyden çok daha fazla korkutuyordu. Hayatının kaygan, incecik bir ip olduğunu hissedebiliyordu. Bu ipi yakalayıp ona sıkıca tutunmalıydı. Hayatında hissettiği en kötü duyguydu. Deli olduğunu biliyordu ve olmadığından da en az o kadar emindi. O an akıl sağlığını koruyacak ya da en azından yerindeymiş gibi gösterecek bir şey bulması gerektiğini anladı. Francis derin bir nefes aldı, bunun kolay olacağını sanmıyordu. Üstelik de sesleri, sanki bu sorunu vurgulamak istermişçesinde içinde hararetle tartışıyor, patırtı çıkarıyordu. Onları susturmaya çalışıyordu ama zor işti bu. Sesler, Francis onların ne söylediğini anlayacak kadar alçalana dek birkaç dakika geçti. Diğer hastalara baktığında birkaç tanesinin de ona dikkatle bakmakta olduğunu gördü. İçindeki topluluğa laf geçirmeye çalışırken yüksek sesle bir şeyler söylenmiş olmalıydı. Ama koca karada kardeşi de giriştiği ani mücadelenin farkına varmamış gibiydi. Öte yandan birkaç metre ötede toprağa kazmakta olan Sırık fark etmişti, Francis'in yanına geldi. ''Merak etme Seabird, sana bir şey olmaz.'' dedi. Sesi aniden kontrolden çıkmaya başlamış, duygusallıktan çatlamıştı. ''Hiçbirimize olmayacak. Tabii tetikte olursak, kendimizi kollarsak. Hep tetikte olmalıyız. Bir anlığına bile arkanı boş bırakma.'' diye devam etti. ''Etrafımız sarılı. Her an her şey olabilir. İzci gibi hazırlıklı olmalıyız. Gelişine hazır olmalıyız.'' Uzun boylu adam her zamankinden de heyecanlı ve çaresiz görünüyordu. Francis Sırık'ın söylediklerini anladığını sandı ama sonra herhangi bir şeyden bahsediyor olabileceğini fark etti. Büyük olasılıkla şeytanın dünyamızda kol geziyor oluşundan bahsediyordu. Sırık'ın mani halindeyken saniyeler içinde sakinleşip neredeyse kibarlaşabilen tuhaf bir mizacı vardı. Bir an ipleri görünmez güçler tarafından çekilen bir kukla gibi her tarafı koldan, bacaktan, eklemden yapılmaymış gibi görünüyordu. Bir an sonra ufalırdı, uzun boyuyla ancak bir sokak ışığı kadar tehdit yaratırdı. Francis başını salladı, bir paketten tohum çıkarıp toprağa soktu. Koca kara ayaklanıp beyaz hademe üniformasındaki tozları silkeledi neşeyle. ''Haydi bakalım millet'' dedi. ''Ben bahçeyi biraz sulayacağım, sonra da içeri gireceğiz.'' Prens'e bir göz atıp ''Ne diktin Seabird?'' diye sordu. Francis tohum paketine bakıp ''Gül'' dedi. ''Kırmızı gül. Görünüşleri güzeldir ama tutması zordur, dikenli olurlar.'' O da doğrulup diğerleriyle birlikte sıraya girdi, yatakhaneye döndü. Elinden geldiğince çok nefes alarak temiz havayı içine doldurmaya çalıştı. Uzun bir süre dışarı çıkamayacağından korkuyordu. Sırığın zaten zayıf olan kavrayışının o gün daha da gevşemesine neden olan her ne idiyse, akşamüstü grup terapisinde de devam etti. Her zamanki gibi Amherst'in içindeki o tuhaf odalardan birinde toplanmışlardı. Oda ufak bir sınıfa benziyordu, içinde kabaca bir daire şeklinde dizilmiş 20 kadar açılır kapanır metal sandalye vardı. Francis konuşma sıkıcılaştığında penceredeki parmaklıkların arasından dışarı bakabileceği bir yere oturmayı severdi. Bay Kötü güncel olaylar hakkında bir tartışma başlatabilmek için o sabah çıkmış olan bir gazete getirmişti. Ama bu uzun boylu hastayı daha da ateşlendirmişti. Odanın öbür ucunda Francis'in iliştiği sandalyenin tam karşısında itfaiyeci Peter'ın yanında oturuyordu. Bay Kötü haberciye dönmüş, adamın o günkü başlıkları okumasını istemişti. Hasta bunu şatafatlı tavırlarla yapmış, sesini her okumada alçaltıp yükseltmişti. İyi haber pek azdı. İran'daki rehine krizi durdurak bilmeden devam ediyordu. San Francisco'da yapılan bir eylem şiddetlenmiş, birkaç kişi tutuklanmış, kasıtlı polis memurları göz yaşartıcı gaz sıkmıştı. Hem Paris'te hem de Roma'da. Amerika karşıtı göstericiler Amerikan bayrağı ve Sam amca kuklasını yakıp sokaklarda koşuşturmuştu. Londra'da yetkililer benzer eylemlerde bulunan protestoculara tazikli su sıkmıştı. Dow Jones endüstriyel ortalamasını sürünüyordu. Arizona'da bir hapishanede isyan çıkmış, hem mahkumlar hem de gardiyanlar ciddi yaralar almadan bastırılamamıştı. Bir önceki yıl işlenmiş bir takım cinayetler, Boston polisini hala şaşkınlığa sürüklüyordu. Genç kadınların önce kaçırılıp cinsel tacize uğradığı, sonra da öldürüldüğü bu vakalarda hala yeni bir ipucu elde edilememişti. Greenfield dışındaki 91 numaralı otoyolda gerçekleşen bir otomobil kazası iki canı almıştı. Çevreci bir örgüt, Connecticut nehrine arıtılmamış zehirli atık dökmekle suçladığı büyük bir yerel işletmeyi mahkemeye vermişti. Haberci okurken her ara verdiğinde Bay Kötü okunan haberin ya da ona cesaret kıracak kadar çok benzeyen bir başkasının tartışılması için her çaba sarf ettiğinde sırık hızlı hızlı başını sallayarak ''İşte gördünüz mü? İşte bunu diyorum.'' diye söylenmeye başlıyordu. Tuhaf bir vaizin kilisesindeydiler sanki. Evans bu yorumları duymazdan geliyor, grubun diğer üyelerini karşılıklı konuşmaya teşvik etmeye uğraşıyordu. Ancak itfaiyeci Peter fark etmişti, birdenbire sıra dönüp açık açık ''Neyin var koca olan?'' diye sordu. Sırığın konuşurken sesi titriyordu. ''Görmüyor musun Peter? Belirtiler her yerde. Huzursuzluk, nefret, savaş, cinayet.'' Aniden Evans'a dönerek ''Gazetede kıtlıkla ilgili bir haber de yok mu?'' diye sordu. Bay Kötü tereddüt etti. Haberci keyifle ''Sudan halkı verimsiz mahsul yüzünden sıkıntıda. Kuraklık ve açlık mülteci krizine yol açtı. New York Times gazetesi'' dedi. ''Sırık yüzlerce kişi ölmüş mü?'' diye sordu. ''Evet, kuvvetle muhtemel.'' diye yanıtladı Bay Evans. ''Hatta belki daha da çok.'' Sırık yine başıyla onayladı. Kafası şamandıra gibi inip çıkıyordu. ''Önceden resimlerini de görmüştüm. Küçücük bebeklerin karınları şişmiş, bacakları çırpı gibi kalmıştı. Gözleri çukura kaçmış, umutsuz bakıyor. Olanları tanımak için vahiler bölümünü böyle dikkatli okumaya bile gerek yok. Bütün belirtiler var.'' Açılır kapanır çelik sandalyesinde aniden geri yaslandı. Hastane bahçesine açılan parmaklıklı pencereden günün son ışıklarını değerlendiriyormuş gibi uzun uzun baktı. ''Şeytanın varlığının burada kendisini gösterdiğinden şüphe yok.'' dedi. ''Çok yakınlarda dünyada olan bitenleri bir düşünün. Nereye baksanız kötü haberler geliyor. Bu başka kimin işidir?'' Böylece lafını bitirerek kollarını önünde kavuşturdu, aniden güçlükle nefes almaya başlamıştı. Sanki içinde çınlayan düşünceleri kontrol etmek için büyük çaba sarf etmesi gerekiyormuş gibi. Alnında ter damlacıkları belirmişti. 12 kişilik grubun geri kalan tüm üyeleri sandalyelerine mıhlanmıştı. Kimse kımıldamıyordu. Bakışları uzun boylu adama kilitlenmişti. O ise içinde çalkalanan korkularla mücadele ediyordu. Bay Kötü bunu fark etti ve konuyu çarçabuk sırığın takıntısından saptırdı. ''Spor sayfasına geçelim.'' dedi. Sesindeki neşe aşırı belirgindi, neredeyse aşağılayıcıydı. Ama itfaiyeci Peter direndi. Sesinde hafif bir öfkeyle ''Hayır.'' dedi. ''Hayır, beyzboldan, basketboldan, yerel liselerin takımlarından falan bahsetmek istemiyorum. Hatta bence sırık gerçekten önemli bir noktaya parmak bastı. Bu kapılar dışındaki her şey feci, nefret, cinayet, ölüm. Bunlar nereden geliyor, kim yapıyor, iyi insan kaldı mı? Belki bunlar sırığın inandığının aksine şeytan dünyaya geldiği için değildir. Belki sebebi hepimizin daha kötü insanlar olmasıdır. Belki artık buraya gelmesine bile gerek kalmamıştır. Yapacaklarını onun namına biz yapıyoruzdur.'' Bay Evans itfaiyeci Peter'a uzun uzun baktı, gözleri kısılmıştı. ''Ağır ağır, ilginç bir görüş öne sürdün.'' dedi. Ölçülü, soğuk, hafife alır bir tavırla konuşmuştu. ''Ama abartıyorsun. Yine de bu grubun maksadıyla pek ilgisi olduğunu sanmıyorum. Burada topluma yeniden katılmanın yollarını araştırmak için bulunuyoruz. Toplumdan kaçmak için bahane bulmaya çalışmıyoruz. Dünyada işler beğendiğimiz gibi gelişmiyor olsa bile. Ayrıca sanrılarımıza yüz vermenin, onların gerçekle bağlantılı olduğunu düşünenin de işe yarayacağını sanmıyorum.'' Bu son sözler hem Peter'a hem de Sırık'a hitaben söylenmişti. İtfaiyeci Peter'ın ifadesi sertleşmişti, konuşmaya başlamıştı ki sustu. Fakat bu beklenmedik boşluğa Sırık daldı, ağlamak üzereydi, sesi titriyordu. ''Eğer bu olayların mesulü bizsek, hiçbirimiz için umut kalmamış demektir. Hem de hiç.'' Bu sözler öyle sınırsız bir çaresizlikle söylenmişti ki, o ana kadar hiç ses çıkarmamış, Bazı seans katılımcılarından hemen bastırdıkları çığlıklar yükseldi. İhtiyar bir adamın gözleri yaşardı. Fırfırlı pembe ev elbisesi ve tavşanlı pufuduk terlikler giyen, haddinden fazla rimel sürmüş bir kadıncağız hıçkırarak ağlamaya başladı. "Çok üzücü," dedi kadın. "Çok çok üzücü." Prenses sosyal hizmet uzmanının durumunu yeniden denetim altına almaya çalışmasını seyrediyordu. Bay Evans, "Dünya her zamanki dünya," dedi. "Bizim burada düşünmemiz gereken dünyada kendi oynadığımız rol." Bu yanlış bir söz oldu çünkü sıska ayağa fırladı. Aniden Prenses'le ilk karşılaştığında yaptığı gibi kollarını başın üstünde sallamaya başladı. "Ama tam da öyle zaten," diye bağırarak grubun daha çekingen üyelerini ürküttü. "Kötülük her yerde. Onu buraya sokmamanın bir yolunu bulmalıyız. Bir araya gelmeliyiz. Komite kurmalıyız. Bekçi grupları oluşturmalıyız. Organize olalım. Birlikte hareket edelim. Plan yapalım. Savunma kuralım. Duvarlara nöbetçi yerleştirelim. Kötülüğü bu hastaneye sokmamak için uğraşalım." Derin bir nefes aldı. Kendi etrafında dönerek seans grubunun tüm üyelerini gözleriyle taradı. Birkaç kişi aynı anda başıyla onayladı. Çok mantıklıydı. Sırık, "Kötülüğü dışarıda tutabiliriz," dedi, "ama ancak gözümüzü açarsak." Sonra vücudu hala yaptığı konuşmanın harcattığı çabadan titreyerek yerine oturdu. Kollarını yine göğsünde kavuşturarak sessizliğe gömüldü. Bay Evans, itfaiyeci Peter'a ters ters baktı. Sanki Sırık'ın ateşli konuşmasının mesulü oydu. "O zaman," dedi ağır ağır, "söyle bakalım Peter. Madem şeytanı bu duvarların dışında tutmamız gerekiyor, o zaman hepimiz düzenli olarak kiliseye mi gitmeliyiz?" İtfaiyeci Peter oturduğu yerde kasıldı. "Hayır," dedi yavaşça, "bence dua mı etmeliyiz, ayine mi gitmeliyiz? Selam sana Meryem'i, cennetteki babamızı, kusursuz nedamet duasını mı okumalıyız? Her pazar kominyona gitmemiz, sürekli günah çıkarmamız gerekmez mi?" İtfaiyeci Peter'ın sesi iyice alçalıp kısıldı. "Bunları yaparsanız kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ama benim inanmadığım..." Fakat Bay Evans yine Peter'ın sözünü kesti. "Ah, affedersin," dedi. Her sözünde keskin bir alaycılık vardı. "Kiliseye gitmek ve bu çeşit organize dini etkinlikler itfaiyeciye uymaz, değil mi? Çünkü senin kiliselerle sorunlu bir ilişkin var, değil mi itfaiyeci?" Peter sandalyesinde kımıldandı. Francis onun kaşlarının arasında daha önce hiç şahit olmadığı kaygan bir öfke görüyordu. "Hepsiyle değil, bir tek kiliseyle. Ayrıca sorunum eskidendi. Sonra onu çözdüm." "Çözmedin mi Bay Evans?" Bir an bakıştılar. Sonra Evans, "Evet," dedi. "Çözdüm galiba. Bak böylece nereye düştün?" Sırık akşam yemeğinde daha da kötüleşti. O akşam kremalı tavuk çıkmıştı. Yemek çok miktarda koyu grimsi kremayla az miktarda tavuktan oluşuyordu. Yanına da ocakta kaynatıla kaynatıla sebzelik iddiası buharlaşıp uçmuş bezelyeyle, çiğ patatesle, aynı sertlikte ama sobanın en altından alınmış kömür sıcaklığında katı pişmiş patates vardı. Sırık bir köşede tek başına oturuyordu. Binada kalan hastalar onu rahat bırakmak için diğer masalara sıkışmıştı. Yemeğin başında birkaç hasta onun yanına oturmaya çalışmıştı ama Sırık onları öfkeli el hareketleriyle salmıştı. Uykudan uyandırılmış ihtiyar bir köpek gibi hırlıyordu. Konuşmanın her zamanki uğultusu azalmıştı. Tabak çanağın ve tepsilerin çıkardığı şangırtılar daha sessizdi. Yaşlı, bunak, yardıma ihtiyacı olan hastalara masalar ayrılmıştı. Ama bunları doyurmanın hummalı uğraşı da boş boş ileri bakan, beslendiklerinden pek haberdar olmayan katatoniklere yardım etme işi de daha sessiz, daha sakin görünüyordu. Lezzetsiz yemeğini mutsuz mutsuz çiğnemekte olan Francis oturduğu yerden, yemekhanedeki tüm görevlilerin arada sırığa baktığını, diğerlerinin bakımıyla uğraşırken bir yandan da onu göz hapsinde tutabildiklerini görüyordu. Bir noktada hap yutturan da kendini gösterdi. Evans'la hızlı hızlı konuşmadan önce sırığı birkaç saniye boyunca dikkatle gözledi. Hap yutturan çıkmadan önce bir pusula yazdı, bir başka hemşireye verdi. 10. ayrımın sonu sayfa 82, devamı 11. ayrımda.